Ayrım 5.
Onu en son geçen cem töreni için köyünüze geldiğimde görmüştüm. Vakit akşam üzeriydi. Davarları gütmekten dönüyordu. Öyle dalgındı ki yanına yaklaşıncaya kadar beni fark etmedi. Merhaba İsmail Can dedim. Sesimi duyunca daldığı alemden irkilerek uyandı. Oo merhaba dede diyerek küçümseyen bir tavırla aldı selamımı. Davar gütmekten mi geliyorsun İsmail Can diye sordum. Ben davarları mı gidiyorum, davarlar mı beni gidiyor pek belli değil. Onlar yeşil otların, ben hayallerin peşinde dolaşıp duruyoruz dağları, dedi. Kurtar artık kendini şu garip düşüncelerden dedim. Ben de böyle söylüyorum kendime. Bak İsmail diyorum, şu mor koyunlara bak. Ot buldular mı yiyorlar, su buldular mı içiyorlar, serin bir köşe buldular mı kıvrılıp yatıyorlar. Ne dertleri var, ne düşünceleri. Sana mı kaldı hakkın sırrını ermek? Ama kafamın içinde bir adam var. O beni rahat bırakmıyor dedi. Durmadan soru soruyor. Daha bir sorusunun yanıtını bulmadan hemen ikincisini dayıyor. Şimdi söyle dedi. Senin kerametin vardır. Sen bilirsin. Kimdir bu adam? Böyle bir adam yok İsmail Can dedim. Koca adam senin kafanın içine nasıl girsin? Sen kalbini temiz tut. Erenlere düşmanlık gütme yeter. Kuşkuyla yüzüme baktı. Hangi erenler? Diye sordu. Bu dünyanın sırrını bilerek erenler mi, bilmeyerek erenler mi? Bakışlarını üzerimden hiç ayırmadan sorusunun yanıtını bekledi. Ömrümde öyle çılgınca bakan gözler görmedim. Günaha giriyorsun dedim. Günah da sevap da insan içindir dedi. Biz hep sevap işlesek günahlar kimlere kalır? Nerede alay ediyor, nerede ciddiydi anlamak zordu. Çaresiz bırakıp gittim onu. Biz onun bu saygısızlıklarına bile hoşgörü gösterdik. Ama erenler bize de misal olsun diye ona büyük bir ceza verdiler. O günden sonra İsmail'in ışığı karardı. Dermanı kesildi. Ekmeğin tadını, çiçeğin kokusunu, gökyüzünün rengini yitirir oldu. Evde, belde, tarlada duramadı. Gece gündüz demeden yollara düştü. Huzura kavuşacağı, biraz olsun dinlenebileceği bir yer arandı durdu. Ama bulamadı. Tek kurtuluş yolu ölüm olarak göründü gözüne. Bizim inancımız hoşgörülüdür. Sağken tüm yaptıklarına karşın yine de onu düşkün saymadık. Gençtir, cahildir, zamanla hakikati öğrenir, yola gelir dedik. Ben böyle yoldan çıkmış çok insan gördüm, duydum. Bu zavallıların çoğu ölürken yaşadıklarının anlamını kavrayıp erenlerden aman dilediler, af istediler. İsmail tam bir aymazlık içindeydi. Allah'ın verdiği canı kendi alma cüretini gösterdi. İster kendini öldür, ister başkasını. Hiç fark etmez. İkisi de cinayettir. Canı veren Allah'tır, ancak o geri alabilir. Bundan büyük günah olmaz. Üstelik İsmail, ulu kişilerimizin kabirlerinin üstünde vurdu kendini. Hem de Kurban Bayramı'nın ilk günü yaptı bu işi. Ama sanmayın ki İsmail bu yüzden dualanmamıştır. Hayır, biz yine de onu kendi ölümü saymaya, davasını öteki dünyadaki büyük divana havale etmeye uygun görebilirdik. Hakkın bağışlayıcılığına sığınıp onu dualayabilirdik. Lakin ikinci bir sebep elimizi kolumuzu bağlayıp bizi çaresiz bıraktı. İsmail kendini vurunca jandarma komutanı Yılmaz Çavuş işten şüphelendi. Bunun bir cinayet olabileceğini sandı. İsmail'in ölüsünü alıp şehre götürdü. Ölüye otopsi yapıldı. Bu da yetmezmiş gibi Zile'deki Şaşı İmam ölüyü yıkadı, dualadı, hatta cenaze namazını bile kıldı. Yani İsmail'in ölüsüne şeriat eli değdi. Tarikat erkanı bellidir. Şeriatin bulaştığı işe tarikat karışmaz. Sünnilerin yıkadığı duaların bir ölüye bizim dua okumamız caiz değildir. İsmail bu yüzden dualanmamıştır. Eğer biz onu dualasaydık, Kerbela'da öldürülen Ehli Beyt başta olmak üzere bütün şehitlerimizin kemikleri sızlardı. Bütün o mübarek insanlara haksızlık etmiş olurduk. Şimdi de bu ölüyü dualamamızın, ona tören yapmamızın mümkünatı yoktur. Tarikat erkanını bozmak istiyorsanız o başka. Ama herkes bilsin ki ben buna rıza göstermem. İşte benim deyip diyeceğim budur. Süha adeta soluk almadan dinlemişti dedenin anlattıklarını. Demek bizim ölü intihar etmiş. Ne tuhaf. Bir köylü düşünsel kaygıları yüzünden intihar ediyor. Melis ve Hakan'a anlatsam kesinlikle inanmazlar. Gerçekten de inanılması güç bir olay. Böyle şey olur mu? Neden olmasın? Kendisi farkında olmasa da herkesin bir felsefesi vardır. Yine de tuhaf bir durum. Neden tuhaf olsun? Ben de kendimi öldürmeyi düşünmedim mi? Peki bunu neden yapmadım? Galiba korktum. Belki de umutlarımı tümüyle yitirmedim. Hadi canım, böyle düşünerek kendini kandırıyorsun. Ölümden korktuğun için. İstediğim gibi olmasa da, hatta rezilce bile olsa, biraz daha yaşamak için intiharı seçmedim desene şuna. İyi de dürüst kalmak için ölmekten başka çare yok mu? Bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Öğrendiklerimin hepsi birbirine karışıyor. Doğru nedir, yanlış nerededir bulamıyorum. Ama içerideki ölünün benden daha cesur olduğu bir gerçek. Cesur mu? Unutma, cesurlar genellikle cahillerden çıkar. İçerideki ölüyü kıskandığın için böyle düşünüyorsun. Senin yapamadığını yaptığı için, istemediği bir dünyada yaşamak yerine kendini öldürmeyi seçtiği için ona kızıyorsun. Aman nesini kıskanacağım onun? O doğrunun yanlışın nerede olduğunu bilemeyecek kadar cahil bir köylü. Belki de delinin biri. Dedenin anlattıklarına baksana, herif iyice tozutmuş. Dede konuşmasını bitirdiğinde ortalığı bir sessizlik kapladı. Herkes önüne bakıyor, kimse fısıldaşmaya bile cesaret edemiyordu. Sessizliği Ali Rıza bozdu. Baştaki hırçın hali gitmiş, yüzüne daha sakin bir anlam gelmişti. Ey komşular, sustuğuma bakıp da söyleyecek sözüm yok sanmayın. Acım öyle büyük, anlatacaklarım öyle çok ki günlerce yansam, yakılsam sözüm yine bitmez. Ama söz benden önce gelinim Gülizar'a düşer. Karnındaki pir midir, peygamber midir bilinmez. Gebe kadının uğuru kesilmez. Önce o konuşsun. Gülizar başını kaldırıp utangaç gözlerle önce kayınpederine sonra Bektaş Sofu'ya baktı. Göz kapakları ağlamaktan şişmiş, gözlerinin içi kan çanağına dönmüştü. Ey komşular, emmiler, dedi titrek bir sesle. Süha, Gülizar'ın sesini duyunca heyecanla kulak kesildi. Ses öyle yakın, öyle tanıdıktı ki ardı ardına sıralanan bu boğuk titreşimler eski bir sevgiliye ait anıları canlandırdı. Sonra kararsızlığa düştü. Anımsadığı sevgili hangisiydi? Yer yer altın tellerin parladığı kumral saçları, yeşil kabanının omuzlarına dökülen o uzun boylu kız mı? Yoksa Üsküdar'daki bankanın ışığa boğulmuş odasında ona isteği sönmüş bir özlemle bakan o evli kadın mı? 4. Bölüm. Onu ilk defa bir öğretmenin cenaze töreninde görmüştü. Okulun kapısında vurmuşlardı adamcağızı. Sulu ama yağmursuz bir günde kaldırmışlardı cenazeyi. Aksaray'da Valide Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra başlamıştı yürüyüş. Topkapı'ya kadar bütün trafik durmuştu. Kümeler halinde dükkanlarının önüne toplanan esnaf ile evlerinin pencerelerinden merakla sarkan ev kadınları cenaze törenini buruk bir ilgiyle izliyordu. Kortejin en önünde öldürülen öğretmenin iki çocuğu, babalarının çiçeklerle çevrelenmiş resminin iki yanından tutmuş ağır ağır yürüyordu. Yüzlerinde kederden çok şaşkınlık vardı. Onları kırmızı karanfiller, beyazlı sarılı kasım pıtılarla süslenmiş çelenkleri beşerli iki sıra halinde taşıyan gençler izliyor. Çelenklerin arkasından omuzlar üzerinde bayrağa sarılmış tabut geliyordu. Tabuttan 2 metre kadar geride ölen adamın karısı ve yakınları yürüyordu. Eşini yitiren kadıncağız durmaksızın ağlıyor, yanındakiler onu güçlükle yatıştırıyordu. Onların arkasında ise durup dinlenmeden sloganlar haykıran, marşlar söyleyen büyük bir kalabalık başlıyordu. Süha da bu öfkeli kalabalığın içindeydi. Kolundaki kırmızı görevli bandıyla kortej boyunca bir öne bir arkaya koşturuyor, sloganların düzenli atılması, yürüyüşün disiplinli sürmesi için sağa sola direktifler yağdırıyordu. Arada bir polisle yaşanan ağız dalaşını sayılmazsa, olaysız geçen uzunca bir yürüyüşten sonra mezarlığa ulaştılar. Ama yoldan çıkıp da mezarların arasına girince kortej bozuluverdi. Görevlilerin tüm uyarılarına karşın düzen bir daha sağlanamadı. Bir kısım meraklılar ölünün gömülmesini yakından izlemek için mezarın yanına kadar sokuldu. Büyük çoğunluk ise öbekler halinde mezarların arasına yayıldı. Bu sırada Davudi sesli bir hoca dualar okuyarak cenazenin defin işlemine koyulmuştu bile. Sabahtan beri koşturmaktan iyice yorulan Süha da iki arkadaşıyla birlikte bakımlı bir aile mezarlığının mermer taşına oturmuş, Türkiye'de devrimci durum üzerine sohbete düşmüştü. Sohbetin en ateşli yerinde bir elin omzuna dokunduğunu hissetti. Başını çevirince orta boylu, zayıfça bir gencin gülümseyerek kendine baktığını gördü. İlkin tanıyamadı, sonra çıkardı. Ekrem'di bu. Bir ay önce kayıt için üniversiteye gittiğinde tanıştığı, artık birlikte çalışacakları yeni sorumlusu. Bak seni kiminle tanıştıracağım. Ekrem, iki mezarın arasından dikilen mavi yağmurluklu kızı gösteriyordu. Kız yumuşacık gülümsedi uzaktan. Süha, Ekrem'in açıklamalarını beklemeden ayağa kalkarak kıza yaklaştı. Elini uzattı. Merhaba, ben Süha, dedi. Memnun oldum, ben de Demet. Kızın eli sıcacıktı. Bir an ikisi de ne söyleyeceğini bilemedi. Ekrem yetişti yardımlarına. Demet de senin gibi bizim okulu kazandı. Bundan böyle birlikte çalışacağız. Üçü de belli belirsiz gülümsedi birbirine. Doğrusunu söylemek gerekirse Süha daha ilk gördüğünde etkilenmişti Demet'ten. Oldukça hoş bir kızdı. Bizde böyle güzel kızlar var mı? Diye sevinçle geçirdi aklından. Demek artık birlikte çalışacağız. Üniversitenin açıldığı gün yeniden karşılaştılar. Demet okulun bahçesinde iki erkek öğrenciyle sohbet ediyordu. Görür görmez sahip çıktı Süha'ya. Merhaba, nasılsın görüşmeyeli? Seni arkadaşlarla tanıştırayım. Cemal İzmir'den, Cuma Ali ise Adana'dan. Ekrem birkaç arkadaşını daha kayıt yaptırdığını söylüyor. Gerçekten de bu yıl kayıt yaptıran arkadaşlarıyla fakültede 20 kişilik bir grup oluşturmuşlardı ki yalnızca sağcı öğrencilerin değil, aynı zamanda solcu öğrencilerin de kendi aralarında kamplara ayrıldığı, yeni sempatizan kazanmanın oldukça zorlaştığı koşullarda bu sayı örgütsel çalışma için oldukça önemli bir potansiyel demekti. Ekrem yeni arkadaşlarla tanıştıkça sevinçten yerinde duramıyor, onlara sanki evine gelen konuklarmış gibi okulu gezdiriyor, öğretim üyeleri ve dersler hakkında değil ama şu esmer, sarkık bıyıklı olan orta yolcudur ama iyi çocuktur. Şu kel kafalı okulumuzun sivil polisidir, ona dikkat edin gibi son derece değerli bilgiler aktarıyordu. Ekrem'in coşkusu Süha'ya biraz yapmacık geldi. Bu Ekrem de ne tuhaf adam, çocuk gibi hoplayıp zıplıyor. Ayrıca bütün gücümüzü böyle panayıra çıkmışçasına sergilemenin ne alemi var? Okuldan sonra dernekte toplanacaklardı. Arkadaşları derneğin yolunu tutarken Süha kayıt sırasında çıkan kimi pürüzleri gidermek için öğrenci işlerine uğradı. İş sandığından daha uzun sürdü. Az kalsın toplantıya yetişemeyecekti. Neyse ki sonunda işi halloldu da okuldan koşarcasına çıkıp yetişti toplantıya. Dernek Laleli'den Yeni Kapı'ya inen dar bir caddede kagir bir binanın 4. katındaydı. Zili çalarken nefes nefese kalmıştı. Kapıyı açan kısa saçlı kızın gözleri korkuyla büyüdü. Bir şey mi oldu? Süha kızı korkuttuğunu anladı. Merak etme, bir şey yok. Merdivenleri koşarak çıktım da. Kızın iri kahverengi gözleri Süha'ya 2 hafta önce izlediği Ve Çeliğe Su Verildi adlı Sovyet filmindeki komsomol kızı anımsattı. Hani Pavel Korçagin'in aşık olduğu sarışın burjuva kız değil de kahramanımıza aşık olan kumral komsomol. Kapıdan girer girmez önce loş bir antre, sonra aydınlık bir salon karşıladı Süha'yı. Salonun sol duvarında bordo renkli bir kumaşla kaplanmış kocaman bir pano vardı. Panoda beyaz kağıtlara yazılmış hafta sonu seminer başlıkları, okulların toplantı günleri, haftalık nöbet çizelgesi, en üst kısmında ise beyaz bir kartonun üzerine kırmızı majiskül harflerle yazılmış bir üyenin örgütüne bağlılığı ödentisini zamanında ve düzenli ödemesinden belli olur diyen G. Dimitrov'un sözlerinin hemen altında Ekim ödentilerini vermeyen arkadaşlar lütfen en kısa zamanda ödesin duyurusu yer alıyordu. Salon öğrencilerle doluydu. Okulların açılmasıyla memleketlerinden dönen arkadaşlar ikili üçlü gruplar halinde sohbet ediyor, özlem gideriyorlardı. Süha fakülteden arkadaşlarını göremeyince geniş pencerenin önündeki küçük masada bir arkadaşıyla şakalaşan temiz yüzlü gence doğru yaklaştı. Merhaba Murat, siyasalın toplantısı başladı mı? Vay Süha merhaba, siyasalın toplantısı mı? Ne yapacaksın siyasalın toplantısını? Ben de artık orada okuyorum. Hadi yahu, hiç haberim olmadı. Nasıl bıraktı seni liseliler? Onlara kalsa bırakmayacaklardı. Neyse neyse, çok iyi olmuş. Senin gibi kadrolara her zaman ihtiyacımız var. Siyasalın toplantısı arkadaki küçük odada yapılıyor. Arkadaşların orada. Süha kısa bir koridoru geçerek kapısı açık odaya ulaştı. Ondan başka herkes içerideydi. Geç mi kaldım? Diyerek girdi. Yok canım, daha başlamamıştık. Konuşan Ekrem'di. Demet'in yanında oturuyordu. Tahta sıranın ucuna İzmirli Cemal'in yanına yerleşti. Oturur oturmaz karşıdaki posterden Naz'ın bir hoş geldin çekti. Sonra sağdaki ahşap kütüphanenin camına yansıyan açık renk bir kitap kapağından Vladimir İliç çekik gözleriyle sıcacık gülümseyiverdi ona. Odada hemen herkes sigara içiyordu. Gözlerinin yandığını duyumsadı ama sıkıntısını belli etmedi. Bakışları Demet'e takıldı. Alnına düşmüş kumral kakülleri, kalkık burnu, küçük ama etli dudaklarıyla profilden de oldukça güzel görünüyordu. Hoş bir kız diye düşündü yeniden. Birden odadaki tüm erkeklerin de kendisi gibi düşünebileceğini fark etti. Baksana okul sorumlusu bile kaptırmış kendini kıza. Şimdi hiç de bunları düşünecek zaman değildi. Toplantıya konsantre olmalıydı. Bu kararı aldıktan sonra yalnızca Demet konuştuğu zamanlarda ona baktı. Başkaca da onunla ilgilenmedi. Ama söz alıp da konuşurken seçtiği sözcüklerde, ses tonunu ayarlayışında azıcık da olsa Demet'i etkileme, onun ilgisini çekme kaygısının olmadığı söylenemezdi. Toplantı uzun sürdü. Başlarda kimse konuşmaya hevesli değildi. Ekrem gündemi okuyup ilk konuşmayı yapınca açıldılar. Hele Süha'nın yanındaki Cemal lafı kaptı mı yarım saat konuşuyordu. Süha da İzmirli kadar olmasa bile sık sık söz aldı. Yeni sempatizan halkalar oluşturmaktan ve öteki sol güçlerle eylem birliğinin öneminden dem vurdu. Aslına bakarsanız söz alanların düşüncelerini açıklamaktan çok kendilerini göstermeye çalıştığı konuşmalardı bunlar. Kim konuşursa konuşsun sonunda sözü mutlaka Ekrem alıyor, anlatılanları bir güzel toparlıyordu. Süha Ekrem'in bu tavrından hiç hoşlanmadı. Hatta bir toparlama girişiminin ardından ayrıca diye başlayan bir toparlamayı toparlama konuşması da yaptı. Ama Ekrem üzerine alınmadı. Toplantı boyunca kararlılıkla toparlamayı sürdürerek nokta koyuculuk misyonunu kimseye bırakmadı. 2 saatlik toplantı Cemal'in sınıf sorumlularını saptamayacak mıyız sorusuna Ekrem'in komiteyi oluşturmak için henüz erken. Önce birbirimizi tanıyıp niteliklerimizi ve yeteneklerimizi öğrenmemiz gerek yanıtıyla sona erdi. Toplantı bitip de herkes ayaklanmaya başlarken Murat apar topar girdi içeri. Pardon arkadaşlar, toplantınız bitti mi? Ekrem, evet bitti deyince, iyi o zaman bir eylem var, sizin okuldan 5 kişi istiyoruz dedi. Ekrem arkadaşlarına kimler gelmek ister diye sordu. Ben gelirim dedi Süha. Hiç düşünülmeden söylenmiş sözlerdi bunlar. Çünkü böyle olması gerekiyordu. 4 yıl önce derneğe ilk gittiği günün akşamı yapılacak afişleme eylemine de böyle katılmıştı. O günden beri sürdürdüğü bu gözü pek alışkanlık, poliste kalınca bir dosya, sağ kalçasında derin bir yara izi ve arkadaşlarının gözünde büyük bir saygınlık kazandırmıştı ona. Süha'dan sonra İzmirli Cemal ile Adanalı Cumali de çıktı öne. Ekrem'in gözleri Demet'in üzerindeydi. ''Sen gelmiyor musun?'' dedi. Sesinde sitem vardı. ''Olur gelirim.'' dedi kız usulca. Ekrem gururla Murat'a döndü. ''Biz hazırız.'' Güzel, yarım saat sonra içerideki büyük odada toplanıyoruz. Oraya gelin, diyerek çıktı odadan Murat. Az sonra büyük odada 30 kişi olmuşlardı. Genişçe bir masanın başında oturan Murat, Yeşilköy'de sosyal demokratların kurduğu bir spor kulübünün bir hafta önce faşistler tarafından işgal edildiğini, oraya gidip faşistleri dışarı atmaları gerektiğini söyledi. Öncelikle buradaki 30 kişinin ekiplere bölünmesi ve sorumluların belirlenmesi gerekiyordu. Zaman yitirilmeden 5'er kişiden 6 ekip kuruldu. Sühaların okulundan gelenler zaten tam bir ekipti. Sorumluları da doğal olarak Ekrem'di.